Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Ekonomik gidişat nasıl? 2021'de bir düşüş oldu mu şeyde, enflasyonda? Ve savaş etkili olacak mı? Bundan sonra ne olacak 2022'de? Biraz böyle geniş çaplı bunları konuşabilir miyiz?
Evet, tabii. Çünkü zaten çok sıra dışı yıllar yaşadık. Son 4 yıl, 2018-2021. Yani tekrar hatırlatmak için şey diyeyim, söyleyeyim. 2018, 2019, 2020, tabii pandemi şoku da vardı 2020'de, ama çok düşük bir büyüme dönemi geçirdi Türkiye ekonomisi. Yani ortalama, şimdi rakama boğmayayım, 3 yılın büyümesinin topla bölüçe %2 bile etmiyor. Yani bu tabii %2 Türkiye gibi nüfusun, çalışabilir nüfusun hala arttığı, hatta kadınların iş gücüne katılımının da son yıllarda yükselmesine rağmen hala çok düşük kaldığı bir ülkede tabii son derece yetersiz bir büyümeydi. Nitekim işsizlik de arttı. Gelirler, gelir eşitsizliği bozulmaya başladı. Yoksulluk arttı. Bu 2021 öncesinin durumuydu. Şimdi 2021'de malum geçenlerde açıklandı. Yıllık büyüme %11 gibi müthiş bir rakam çıktı. Şimdi bu tabii, bunu nasıl yorumlayacağız? Kısaca açıklamaya çalışayım çünkü önemli. Tabii bu geçmişte kaldı aslında. Şimdi soru şu: 2022'de, yani bu yıl ve bunu izleyecek yıllarda, tabii iktidar değişikliğine hariç tutuyorum, 2023'te olabilir, olmasını da şahsen arzuluyorum. Böyle mi devam edecek, yani yüksek bir büyüme mi, yoksa 11 olamaz tabii ama yani en azından 5-6 mı devam edecek ki iktidarın umudu, hatta inancı da bu yönde, yoksa tahmincilerin, pek çok tahmincinin, bunu uluslararası kuruluşlar dahil, Dünya Bankası, IMF, ama pek çok benim de güvendiğim iktisatçı meslektaşım da tahmin yapıyor. Onların tahminleri de aynı yönde. Aksine düşük büyümeye geri dönüleceğini iddia ediyorlar. Yani en yüksek büyüme tahmini %3,5 benim en azından bildiklerim arasında. Şimdi soru bu. Dolayısıyla buna ne cevap vereceğiz? Onun için bu 11'lik 2021 yılında, geçen yıl %11 bu büyüme nereden kaynaklandı? Bence bunu biraz izin verirseniz bir iktisatçı gözüyle biraz açıklamaya çalışayım. Şimdi bir kere birincisi tabii baz etkisi. Bunun yarısı kabaca, yani %5-6'sı baz etkisinden geldi. Baz etkisi ne? 2018'de malum faaliyet kısıtlamaları özellikle çok ciddi vurmuştu. Otel, işte lokanta, perakende ticaret, ki bunlar hizmet istihdamının çok önemli bir bölümünü kapsıyor. Tabii başka birkaç faaliyet daha. Turizm neredeyse kesilmişti. Şimdi 2011'de bu kısıtlamalar kalktı biliyorsunuz. Ciddi bir bu faaliyet kollarında toparlanma oldu. Dolayısıyla aşağı yukarı yarısı buradan geldi. Ama ikinci yarısı, üstünde durulmaya değer, tartışmaya da değer, net ihracatın büyüme katkısı. Net ihracat, tabii teknik bir deyim, ama şöyle izah etmeye çalışayım. Bir kere Türk lirası çok ciddi şey kaybetmeye, değer kaybetmeye başladı. Şimdi buna dön diyelim, çok konuşuldu. Dinleyiciler, evet, de biliyorlar ne olduğunu. Türk lirası yerlerde sürünür hale geldi. Yani tarihinde hiç bu kadar düşük bir değeri, reel değeri düşmemişti. Dolayısıyla bu bir yandan ihracatı destekledi, canlandırdı. Nitekim sanayi kesimi de 2020'de, yani pandemiden en az etkilenen, hatta belki hiç etkilenmedi. Bahar ayında bir etkilendi tabii geçici olarak, sonra çok hızlı toparlandı, istihdamını düzenli arttırdı. Neden? Çünkü ihracat artıyor. Buna karşılık Türk lirasının büyük değer kaybı ithalatıdır. frenledi. Dolayısıyla işte bizim net ihracat dediğimiz iktisatçı jargonunda ihracat artışı eksi ithalat değişimidir. İthalat da frenlendiğine göre arada pozitif bir fark oluştu. Bu da tabii büyümeye, yani yerli ekonomiye, milli ekonomiye katkı yaptı. Şimdi çok özetle durum bu. Tabii şunu da ekleyeyim, yani sadece hizmet sektöründeki o 2021'deki canlanma değil, o baz etkisinde şey de var. 2020'de dayanıklı tüketim malları talepleri de ertelenmişti. Çünkü büyük bir belirsizlik, ne olacağı belli değil. 2021'de o talep de devreye girdi. Şimdi bu tekrarlanır mı tabii? Yani kısmen. Tamam, %11 olmaz ama bu yıl böyle mi? %5-6 büyüyecek mi? Hadi ikinci pozitif. Baz etkisi yok tabii artık 2022'de, ama geriye kalan diğer yarısı %11'in acaba etkili olmaya devam edecek mi? Şimdi burada 2021 büyümesiyle ilgili önemli bir hususa, gene unsura dikkat çekmem lazım. Büyümeyi zaten bir miktar aşağı çekti aslında. Bu da yatırımlar. Şimdi yatırımların çok açık bir şekilde görüyoruz ki 2021'in ikinci yarısından özellikle itibaren ciddi yavaşlama içindeler. Şimdi bunun tabii nedenleri üzerinde uzun uzun durmaya vaktimiz yok ama bir kere tabii enflasyon çok ciddi arttı. Üretici fiyatları, yani biz hep tüfeğe bakıyoruz haklı olarak çünkü biz tüketiciyiz, ama üretici fiyatları %80-90'a kadar yükseldi. 60-70-80 sürekli çıktı. Onun takipçileri de olsa tüfe tabii takip etti. Bu ücretler, reel ücretler üzerinde ciddi bir yarın yaratmaya başladı. Geleceği belirsiz hale getirdi. Artı tabii siyasi problemleri de, hani hiç şey etmeyeyim, biliyorsunuz, etmeyeyim. Tabii bu yatırımcıları caydırıcı bir ortam. Dolayısıyla yatırımlarda, çünkü bu enflasyon hani yükselirken hani faizler, Merkez Bankası faizleri sürekli düşürdü. Zaten enflasyon da onun için yükseliyor. Çünkü döviz kurunu patlattı. Ama benim tabii esas yatırımcılar için önemli olan piyasa faizi. Piyasa faizleri düşmedi tabii. Hala devlet, hazine, işte geçen gün yine bir miktar borç aldı, Türk lirası cinsinden tahvil çıkarttı, bono çıkarttı. %22-23 faiz. Yani o faiz bile gene iyi sayılır bu enflasyona. Neyse. Dolayısıyla yatırımlar belli ki büyük bir şey içinde, zafiyet içinde. Ama burada bir önemli şey daha söyleyeceğim. 2022 için bu da önemli. Aslında biraz teknik bir konuya girmek zorundayım. Satçı olmayan dinleyicilerden de özür dilerim ama burası önemli. Ama ben burası önemli mi dedim, pardon. Neyse.
Siz de mi kitap yazacaksınız?
Dikkat çekmem lazım. Yatırımlarda bu büyüme hesaplarında gayri safi yurt içi hasıla malum bir üretici yönüyle hesaplanır. İşte katma değerler toplanır işletmelerin vesaire yarattığı. Buna biz üretici yönüyle hesaplanmış işte milli gelir deriz. Bir de tüketici harcamaları, yani harcamalar yönüyle yapılır. Bunun içinde de tabii tüketici tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, işte kamu harcaması, bir de net ihracat vardır. Şimdi bu yatırımların içinde yalnız şey dikkate alınır. Stok değişimi dediğimiz. Bu her zaman çok şey etmez, yani büyümeyi olumlu veya olumsuz etkileyebilir tabii, ama 2021'de özellikle ikinci yarıda ciddi bir stok erozyonu oldu. Stokları boşaltmaya başladığını gördük işletmelerin. Şimdi bu hesabı şey yapmıyor TÜİK, eskiden yapardı çünkü farklı bir yöntemle gayri safi yurt içi hasıla hesaplıyordu. Şimdi işte bu zincirlenmiş reel endeks, hacim endeksi dediği, burada stoğu direkt göremiyor. Ama bunun dolaylı yolları var. Biz de bu metodolojiye geçince Betam'da işte öğrendik bunun nasıl yapılacağını. Ve büyüme değerlendirme notlarında birkaç gün önce 4. çeyreği yayınladık. Orada yer veriyoruz. Şimdi burada işte zaten bu nota referans vererek söylüyorum. Ciddi bir üretişeyden, stoklardan boşaltma var. Bu ne anlama geliyor? Yani üretmişler firmalar ama tam satamamışlar. Hatta 2020'de üretimde aksadığı için başlangıçta stok üretimi arttırmışlar. Kısıtlamalar geçince stoklar birikmiş ama görüyorlar ki, bakıyorlar ki gelecek parlak değil, talep düşüyor, zayıf. Dolayısıyla üretmek yerine stoktan satmaya başlamışlar. Yani çok kabaca hatlarıyla söylüyorum. Bu da işletmelerin geleceğe, yakın geleceğe, büyümeye nasıl baktıklarını çok bariz bir şeyi göstergesi. Bu da olumsuz. Şimdi böyle bakıldığı zaman baz etkisi olmayacak, tekrarlanmayacak tabii. Zaten baz etkisinin anlamı bu. Bir kere de ne olur. İkincisi yatırımlar son derece durgunlaşıyor. Üçüncüsü enflasyon sürekli yükseliyor. İşte en son tüketici enflasyonu %54'ü buldu. Asgari ücrete yapılan %50 zam çoktan uçup gitti. Aslında ki diğer ücretlere de %50 hiçbir zaman zam yapılmadı pek çok ücrete. Yani kimi firma işte bir miktar yaptı zam. Yani asgari ücreti zaten 4250 liranın şöyle diyeyim. Tabii ki asgari ücretin altında, yeni asgari ücretin altında kalan ücretlerine tabii asgari ücrete çıkarttılar. Eğer kayıtlı çalıştırıyorlarsa %85'i öyle çalışanların, özellikle ücretli kesimden söz ediyorum. Tabii şeyi de ama onun üstünde zaten ücret alanların öyle o kadar yükselmedi. Yani ücretler içinde ücret farklılıkları hiyerarşisi de epey daraldı. Bu ne demek? Bu enflasyon da devam ediyor. Satılma gücü sürekli düşüyor. Bunu benim şimdi uzun uzun anlatmama gerek yok. Zaten değil mi, hepimiz dinleyiciler bunu biz markette gidip alışveriş yaptığında görüyor. Allah aşkına daha 2-3 ay önce, hani benzin falan geçtim 2-3 ay önce aldığım basit bir takım işte tüketim gıda, tüketim mallarına bakıyorsun, dehşet yani, şaşırıp kalıyorum fiyatlarına. Şimdi böyle bir durumda tabii ki 2022 bu yıl bana da, ben de katılıyorum düşük büyüme tahmin eden meslektaşlarıma, bence çok ciddi tekrar bir düşük büyüme şeyine geri döneceğiz. Tabii bunun siyasi sonuçları da olabilir. Başka yoksulluk, çünkü yani işsizliği, bu işsizlik düşüyordu 2020'de çok yüksek. Öncesinde zaten yükselmişti. 2020'de de orası karışık, çok konuştuk biliyorsunuz. Aslında suni bir istihdam oldu, işten çıkarma yasakları nedeniyle iş gücü adeta boşaldı, insanlar iş aramaktan vazgeçti falan. Neyse, bunları daha önce konuştuk ama sonuçta yüksek bir işsizlik var hala, %11.2. Bu da önümüzdeki aylarda yükselmeye başlayacak. Bugün zaten birazdan Ocak ayını açıklayacak. Bakalım, ben de merak ediyorum TÜİK'in iş gücü piyasası istatistiklerini. Bugün saat 10'da. Şimdi tabii bunların üstüne yani manzara buyken Rusya malum 28 Şubat, 24 Şubat galiba Ukrayna'ya evet, girdi.
Üçüncü haftaya girdik. Evet. Şimdi ben de onu soracaktım. Yani üçüncü haftasına girdik. Bu savaşın bir görüşmesi de, hatta Türkiye'nin de arabulucu gibi bir tavrıyla Antalya'da oluyor. Bugün şimdi Lavrov da inmiş zaten, Rus Dışişleri Bakanı. Fakat şeyde sınırlı olduğunu söylüyor. Beklentilerinin Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuliba. Fakat bu savaş
tam da bu nokta önemli Ömer. Çünkü bu savaş bir kere böyle çok çabuk yakın bir gelecekte iki ülke el sıkışacak, anlaşacak. Bu mümkün gözükmüyor. Çünkü Rusların ne istediklerini açık açık söylediler. Putin söyledi. 4-5 tane çok açık kritik madde var. Bunları tekrarlamayayım siz çünkü zaten açık radyoda bunu çok konuştunuz. Ve bunları Ukrayna'nın da kabul etmesi mümkün değil. En azından şimdilik mümkün değil. Dolayısıyla mesele şu, acaba bir modus vivendi, yani bir ateşkes, hadi barış görüşmeleri devam ederken yanında bir de ateşkes kalıcı bir şekilde korunabilirse bu tamam, yıllarca sürer. O başka bir iş, müzakere. Ama yani tabii uzmanı değilim ama benim gördüğüm kadarıyla Rusya bir kere bu şeye yola girdikten sonra bu taleplerini, ki bir kısmında bana göre haklı, bir kısmında sadece, tabii bu savaş yoluyla mı çözümlenmeliydi, o ayrı bir konu, ısrar edecek dedik. Dolayısıyla bu iş uzayacak. Uzadıkça da zaten şimdi ben görüyorsunuz petrol fiyatlarının kaça çıktığını. Bizimkiler de otomatiğe bağlamışlar. Hiç bunun vergilerini, bu motorinin, benzinin vergilerini, kademesini, ötevesini acaba biraz düşürsek de dolarla petrol fiyatı artışını yansıtmasak, çünkü yeterince eziyet ettik millete. Çünkü bu benzin, hani çok zenginler araba sahibidir, boş ver, versinler parasını, alsınlar benzini değil, çünkü taşıma bununla oluyor. Taşımada en yoksul halkın bile kullandığı tüketim maddeleri artık taşımayla, yani üretim yerlerinden tüketim yerlerine, işte kamyonla, neyse kamyonetle taşınıyor. Tarımda traktörler bununla tarlayı sürüyor. Yani dolayısıyla bir kere bu savaşın doğrudan Türkiye üzerinde daha da yoksullaştırıcı ve büyümeyi düşürücü bir etkisi olacağı, enflasyonu arttıracağına hiç şüphe yok. İki, bazı gıda maddelerinde de sorunlar yaşanabilir. İşte şimdi bu ayçiçek hikayesine geri dönmek istemiyorum ama esas daha doğrudan etki tabii. Bunu herkesin malumu bu. Türkiye'de turist sayısının aşağı yukarı %30'una yakını bu iki ülkeden geliyordu. Şimdi bu durumda bunların orada savaşta, Ukrayna'yı unut zaten. Orada hiç kimse turist gelemez ama esas Rus turist tabii hacimliydi. Rusların da yani ülkeleri savaştayken ve ciddi ekonomik sorunlar yaşayacaklar. Bundan sonra bütün bu yaptırımlar nedeniyle kalkıp da Türkiye'ye yine milyonlarca Rus'un tatil yapmaya Antalya'ya geleceğini hiç sanmıyorum. Oradan da bir darbe yiyecek.
Yani turist olarak
problem var ama efendim.
Turist olarak olmasa bile daha şu anda biraz Rusya'daki orta üst sınıfların, dünyanın geri kalanı uçuşlar yasaklandığı için Türkiye'ye gelmekte olduğuna dair bazı haberler vardı. Turist olarak değil ama yani kaçarak.
Şeyler bilmiyorum. Nerede okudum? Dün akşam okudum. Bilmem kaç Ziraat Bankası'nda kaç Rus bir günde bilmem 25 tane mi 30 tane mi Rus hesap açmış herhalde, yüklü miktarda nakit dolar mı getirdiler ya da oradan mı yolladılar. Tabii şimdi
oligarklar,
açısından da yani öyle Avrupa gibi, tabii Avrupa kendine de zarar verecek de Avrupa gibi şeye, Rusya'ya yaptırım uygulayamaz. Daha doğrusu o yaptırımlara dahil olamaz Türkiye. Bu çok açık. O zaten yönetimde böyle bir niyeti olduğunu söylemiyor. Ama bu giderek tabii sorunları da yaratacak. Türkiye ile Batı ittifikleri arasında ciddi sorunlar da yaratmaya başlayacak. Çünkü Rusya da hem paraları aklamak için hem ticareti devam ettirmek için tabii ki Türkiye'yi kullanacaklar büyük bir ihtimalle. Bu bizimkilerin de işine gelir. Tabii ayrıca bu savaş başka bir şey de kozladı ya da bahane de verdi iktidara. Yani bu savaş olmasaydı bence bu çok âlâ ve vâlâyla ilan edilmiş, işte yeni program var ya, ne diyorlar ona bilmiyorum. Yeni ekonomi programı mı? Evet. Yani bu programın nasıl adım adım şey ettiğini, başarısızlığa doğru gittiğini görecektik. Yani görülüyordu zaten. Tabii onlar öyle inanmıyordu. Hatta öyle şeyler yazdılar, çizdiler, demeçler verdiler ki bu Haziran ayında, yani önümüzdeki Haziran'da sorunlar bitecek. Türkiye tekrar ekonomisi yükselişe geçecek. Şimdi onun rahatsızlığını da yaşıyorlar ama bu savaş bahane de verdi. Zaten galiba söylemeye bile başladılar. Diyecekler ki ya bakmayın sabredin. Cumhurbaşkanı söyledi zaten. Bu savaş yüzünden enflasyon yükseliyor ama geçecek, yakında bitecek. Ondan sonra işte diğer sıkıntılar falan, ekonomik sıkıntılar da hep bu savaş yüzünden, yoksa çok iyi gidiyordu falan, öyle işte seçmeni, kendi seçmenlerini ikna etmeye çalışacaklar. Ne kadar ikna olurlar bilmiyorum.
Evet, peki bitirirken genel gidişat konusunda bir iki umut verici ne olabilir? O bir cümleyle öyle bir şey.
Vallahi ben yani çoktan beri bu yönetimin bu zihniyetle, bu ekonomi anlayışıyla, bu hatta cehaletle diyeceğim, bu ekonomi, Türkiye ekonomisinin temel sorunlarının üstesinden gelmesini mümkün değil. Bu bana göre imkansız. Dolayısıyla tek umut iktidarın değişmesi, ekonomi yönetiminin değişmesi. Bunun içinde hala daha uzun bir süre var. Yani ben şeye de inanmadım. Bilmiyorum, Açık Radyo programlarımızda da zaman zaman gündeme geldiğinde söyledim diye hatırlıyorum. Yani erken seçim olacağını ben hiç ihtimal vermedim. Durum da zaten bunu gösteriyor. Neden seçim yapsın? Ayrıca bu seçim yasasını da daha değiştirmedi. Yani vazgeçmiş olabilirler mi? Ona pek ihtimal vermiyorum. Daha önlerinde bir iki ay daha var. Malum hani yaptığın zaman bir değişiklik, bir yıl öncesinden yapman lazım ya seçimini uygulayabilmen için. İşte bir iki ay daha var önlerinde. Yaparlar herhalde. Yani bu uzun lafın kısası mı? Bence Haziran 2023'te olacak seçim. Hadi bilemedim, belki bir ay erken alır, ne yapar onu bilmiyorum. Bir de tabii Cumhurbaşkanlığı, hani bu Cumhurbaşkanı üçüncü defa aday olmayacak mı bilmem ne tartışmaları var ama bu tartışmalara ben çok aklım ermiyor yani. Şöyle bir okudum ama konum değil, sen daha iyi bilirsin Ömer. Ama neyse, uzun lafın kısası, bence daha seçimlere bir yıldan fazla var. Bu bir yıl içinde ne olacak yani? İnsanlar mı? Geçen gün taksi, bizim mahallenin taksisi, durak taksisi, tanıdığım genç bir çocuk yani Üsküdar'a götürdü beni. Yani inanılmaz, öyle bir hesaplar yaptı, anlattı. İşte dedi, hocam dedi, çekmeye çalışıyoruz dedi. Yani neden böyle hala bu taksiyle ısrar ediyoruz bilmiyorum ama işte belki günün birinde durum değişir ileride diye sabrediyoruz dedi, direnmeye çalışıyoruz. Pek çok arkadaş dedi bıraktı işi, taksileri, sahiplerine plakaları iade ettiler dedi. Çünkü kazanamıyorlar ki hiçbir şey. Anlattı ki vallahi şimdi ben hesapları yapacak değilim. İşte şu kadar kilometre, şu kadar benzin yakıyoruz. Şu kadar gaz, hatta gaz kullanıyordu, gaz yakıyorum. Ondan sonra işte taksimetre şu kadar yazıyor. İşte şeye çıkart, plaka sahibine verdik parayı. O bakıyorsun hakikaten hiçbir şey kalmıyor. Asgari ücretten daha düşük. Evet dedim, yani o zaman gidin vallahi asgari ücretten bir iş bulun, daha iyi o zaman dedim. Hiç olmazsa haftada iki gün tatil yaparsınız. Yani durum bu.
Evet, peki bunu konuşmaya tabii devam edeceğiz. Bir de yani bu savaşın bir de fosil yakıt savaşı olduğunu da çok net olarak unutmamak lazım. Ve özellikle de Enerji Bakan Yardımcısı yeni bir açıklama yapmış. Türkiye'nin Rus petrolünü satın almaya devam edeceğini söylemiş. Bu da işleri daha da kolaylaştırıyor diyemeyiz doğrusu, bakalım.
Evet. Tabii ama belki Türkiye'yi tolere ederler. Ne olacak? Alsın şimdi de. Çünkü petrolü Rusya'dan almasa bu sefer onunla papaz olacak. Onu istemiyor. İşte yani neyse, uluslararası Türkiye'nin stratejik problemlerine, uluslararası politika problemlerine girmeyelim. Onlar da bir kabus tabii. Kabus haline geldi.
Peki. Çok teşekkür ederiz.
Rica ederim. İyi yayınlar.
Görüşmek üzere.